dinleriz.
Elimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam, Erkan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, selamlar.
Evet Serdar Hocam.
Şimdi günlerdir inşallah şeyi görüyoruz. Hücrede ki gerçekleşen olayların pek çok parçanın var olmasıyla ancak yürüyebileceğini ve bu pek çok parçanın birbirine mutlak surette ihtiyaç duyduğunu, bir el ele verme kesinlikle bir mücadele değil de bir yardımlaşma olduğunu gördük. Bunlardan en önemli unsurlardan biri de enerji temini. Şimdi bu enerji temini niçin gerekli? Bir defa hücrenin içinde gerekli maddelerin transferi için gerekli. Atılması gereken maddelerin atılması için gerekli. Temel yapıların, DNA, protein, yağların, şeker zincirlerin, bunların yapılması için de bir enerji gerekli. Dolayısıyla bütün bu işe için sürebilmesi için enerji gerekli. Enerjinin olmadığı bir hücre zaten yaşayamaz. Peki bu enerji nasıl üretiliyor? Enerjinin üretimi için de son derece kompleks ayrı makinelerin varlığı şart. Ama bu kompleks ayrı makineler de enerjiyle üretiliyor. Dolayısıyla iç içe geçmişlik ve indirgenemez bir komplekslik var. Ve kesinlikle kademe kademe gelişim söz konusu değil. Detaylarıyla şeyi gördük. Oksijenli solunumunu gördük. Burada en önemli aşamalardan biri bir elektron taşıma zinciriyle hidrojenlerin bir tarafa pompalanması ve oradan tıpkı barajlardaki gibi bir madde yoğunluğu oluşturup o madde yoğunluğundan da tıpkı su türbinlerinden enerji elde edilmesi gibi ATP molekülüyle enerji elde edilmesi. ATP neden önemli? Bütün bu süreçler işte bu hücredeki pilcik hükmündeki olan ATP kullanarak yapılıyor. Dolayısıyla ATP'nin üretilmesi şart. Bu üretimin olabilmesi için de bu önceden de görmüştük. Şu tip bir kompleks süreç gerekli. İşte burada mitokondrinin zarı gözüküyor. Ve bu zarda 5 ayrı kompleks var. Ve bu 5 ayrı kompleksten biri de su türbünün hükmünde olan ATP sentaz molekülü. Ve bunlar da 50 tane, her biri de 50 tane molekül. 10 tane protein, 5 tane protein ve ayrıca demir sülfür kompleksleri, hem grupları ve çeşitli metallerin varlığıyla ancak çalışabiliyordu. Bunların eksikliğinde de bu sistem çöküyordu. Oksijenli solunumda böyle olduğu gibi biz oksijenli solunumla yaşıyoruz. Bakterilerde Allah çok daha büyük bir çeşitlilik yaratmış. Ve bu kesinlikle bu evrimcilerin ne kadar cahilce baktıklarını gösteriyor. Yani bizim yapamadığımız pek çok enerji üretim sistemi bakterilerde var. Ve burada şu çok önemli. Kesinlikle ilkel bir sistem söz konusu değil. Neler peki kullanılıyor? Bizde elektron çeşitli maddelerden oksijene doğru transfer ediliyor. Yollanıyor. O yollanma sırasında bir enerji açığa çıkıyor. İşte bu enerji çıkan enerjiyle bir şekilde ATP molekülüne enerji depo ediliyor. Bakteriler sadece oksijeni kullanmıyorlar. İşte azotu kullanıyorlar, sülfürü kullanıyorlar, manganezi kullanıyorlar, hatta demiri kullanıyorlar, karbondioksit dahi kullanıyorlar. Çok çeşitli elektron vericileri ve elektron alıcıları yapılıyor ve bunlar da birbirinden başka başka böyle enzimler ve kompleksler kullanıyor. Ama hepsinde de benzer bir sistem var burada gösterdiğimiz gibi. Çok sayıda ara enzim molekülü gerekir ve bunlar çeşitli proteinlerden oluşuyor. Ve çeşitli metal grupları var aktif olabilmeleri için. Bununla bir tarafa madde yoğunluğu pompalanıp ATP sentaz tipi moleküllerle de bu kimyasal enerjiye çevriliyor. Bunların her biri de çok sayıda proteinin varlığı şart. Ve bunlarda neticede ne amaçlanıyor? Tek bir molekül, ATP molekülü. Ve bu tek bir molekül de dediğimiz gibi uzun zincirler yapabiliyor ve hücrenin iç dengeleri sağlanabiliyor. Dolayısıyla neyi görüyoruz? Gerek bu bakterilerde, gerek bu diğer hayvanlardaki sistemlerde müthiş komplekslikte bir enerji üretim sistemi görüyoruz. Evrimcilerin ilkel diye iddia ettikleri canlılarda bizden çok kesinlikle ilkel olmadıklarını ve bizden çok daha geniş bir enerji üretim yelpazesi olduğunu görüyoruz. Ve bunun benzeri şu an biz yapamıyoruz. Bunun detayları hala araştırılıyor. Ve her seferinde aynı gerçek çıkıyor. Bu çok önemlidir. Kesinlikle kademe kademe gelişim yok. En basit iddia ettikleri canlıların en basit iddia ettikleri solunum sistemleri kesinlikle basit değil. Çok sayıda kademenin varlığını şart koşuyor.
İnşallah. Yani şimdi zaten evrimciler böyle hem mikrobiyolojide, fosil biliminde, yani bilimin her alanında bir kere bir açmaz içindeler. Yani tamamen bir açmaz içerisindeler. Yani tabii evrimin fosil kayıtlarında mutlaka bir delilin olması gerekiyor. Ama hiçbir delil göremiyoruz fosil kayıtlarında. Yani 350 milyon tane fosil var. Tamamı yaratılışı gösteriyor. Ve bazı bilim adamları, yani bazı evrimci bilim adamları, sözde bilim adamları şimdi ikiye ayrılıyorlar. Bazıları ara geçiş formu olamayacağını ve olmadığını biliyorlar. Bazıları ise halen de o konuda böyle ısrarla ayak diretmeye devam ediyorlar. Mesela işte sahte ara geçiş formları iddia eden sözde bilim adamları var. Ama onun haricinde ara geçiş formunun olmadığını kabul edip çok daha acayip izahlar yapmaya çalışan bilim adamları da var. Mesela Stephen Jay Gould ve Niles Edrich isimli iki tane işte evrimci şahıs işte belli bir süre önce, yani işte 20-30 sene önce şöyle bir şey iddia ediyorlar. Yani bakıyorlar hiçbir ara geçiş formu yok. Yani bir sürüngenin bir kuşa dönüşebileceğine dair hiçbir ara geçiş formu bulamıyorlar. O zaman nasıl olması gerekiyor diyorlar. İşte bir sürüngenin yumurtasına makro mutasyon denen bir şey isabet etti diyorlar. Yani mutasyon var, faydalı diyorlar ona. Bir de makro mutasyon varmış. O da tam yani böyle artık yapması gerekeni yapıyor. Ve ilk işte o kuş bir sürüngenin yumurtasından bir anda ortaya çıkıyor. Yani sürüngenin DNA'sında öyle bir mutasyon isabet ediyor ki tüm yapısını değiştiriyor. Bir bakıyoruz sürüngen yumurtasından kuş devam ediyor.
Yani çok komik bir iddia bu zaten yani.
Yani bu normal masallarda olmaz tabii. Şöyle bir iddia. Yani masalda şöyle bir şey yoksak hani bu masalı biraz daha gerçeksi yazabilirlerdi tabii, falan tabii, diye bir eleştiride bulunur yani normalde.
Ya bu sihirbazlık numarası anlatır gibi bir şey yani. Yani yumurtanın bir kabın içine birisi bir kertenkele koyacak, işte okus pokus diyecek, içinden kuş çıkacak falan gibi. Evet. Yani bunu zaten bilimle bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi, yani şunu iddia eden kişinin zaten bilim adamı olması mümkün değil. Bir de bunu mutlaka kasıtlı yapıyor olması lazım. Yani böyle bir şeye kendisinin inanması da mümkün değil. Yani ya da mesela evrimci olup da fosil bilimiyle bir şekilde ilgilenen, yani fosilden bir miktar olsun anlayan birisinin zaten ara geçiş formu olduğunu samimi olarak iddia etmesi mümkün değil. Çünkü hepsi çok açık bir şekilde biliyor ki öyle bir süreç yaşansa, ara geçiş formu diye bir şey olsa, böyle bir tane, iki tane, bin tane, milyon tane olmaz yani. Yüz milyonlarca, hatta milyarlarca olur. Çünkü 300 milyon tane bütün tam her şeyle eksiksiz canlının fosili varsa bunların arasındaki mesafe çok uzun olacak. Geçiş de zaman içinde olacağını iddia ediyorlar. Dolayısıyla iki düzgün tür arasında onlarca, yüzlerce farklı, ikisine de tam olarak benzemeyen ikisi arasında canlılar olması lazım. O zaman bunu 300 milyonu 100 ile çarpacağız biz. 1000 ile çarpacağız ki o kadar da ara geçiş formu bulacağız. Evet. Bir tane yok.
Evet.
Yani bunun olabileceğini, bir gün çıkabileceğini düşünmesi mümkün değil. Burada yine klasik evrimcilerin zaten o inançlarını, sahip oldukları o pagan dinini anlatabilmek için, propagandasını yapmak için kullandıkları yöntemler devreye giriyor. Yoksa ben hani %100 eminim ki kendi kendilerine kaldıkları zaman onlar da diyorlardır ki ya zaten abi, böyle evet. Bir şey yok yani. Ara geçiş fosil.
Şimdi bütün bu mesela yeni çıkması gereken organların evrim teorisine göre bunların gerekli ve doğru zamanlarda üretimleri gerekli. Yani bir hücre çoğalıyor. Ama bu doğru zamanlarda başkalaşması gerekiyor. Çünkü her bir hücrenin bilgisi aynı. Her bir hücrede farklı proteinlerin doğru zamanda çalıştırılması lazım. Ama bu tespit edildi ki bütün bu farklı genlerin doğru zamanda çalışılabilmesi için çok kompleks sinyal iletim sistemleri var. İşte bunda ne oluyor? Bir protein başka bir proteini aktif hale getiriyor. O başka bir proteini aktif hale getiriyor. O en sonunda zincirleme bir işlem neticesinde gen seviyesine kadar gidiliyor. Bunların yani yeni oluşması gereken her organda bunların bu yeni sinyallerin de sinyal sistemlerin de olması gerekiyor. Ancak şu bulundu. Bu sinyal sistemleri çok hassas. Bunlardaki en ufak hatalar çok sayıda kanser tiplerine sebep oluyor. Yani kontrolsüz büyümeye ve bunun neticesinde de vücudun hastalanıp ölmesine sebep oluyor. Bu mükemmel olan sistemden bir adım geriye gittiğinizde olan bir şey. Yeni olan bir organda, yeni bir sinyal iletim sisteminde ortada hiçbir yapı yok. Bunların ilk adımlarında zaten böyle bir sürü kusurlu sistem olacak. Yani mesela ne oluyor? Kontrolsüz bir şekilde bir genin üretimi fazla olmuş oluyor. Sürekli üretiliyor, sürekli üretiliyor. Bu takdirde de fazla üretimden dolayı hücrenin o yönde fazla bölünmesinden, kaynaklarını da o yönde şey yapmasından, aktarmasından dolayı hücre sağlıksız bir hücre olup ölüyor ve bu yayılıyor da etrafa. Dolayısıyla sadece organların böyle ilgili bilgilerin olması değil, onların geri plandaki bütün düzenleyicilerin de olması lazım. Evrim teorisi, yani tesadüf teorisi bu kadar organize bir kontrol sistemine mi sahip? Neticede şuursuz bir yapıdan bahsediyoruz. Yani yapı bile değil. Boş bir isim. Bunun hiçbir düzenleyici kafası olmadığı ve bu olmayıp bunu harekete geçiremeyeceği çok açık. Yani bu kadar boş bir teori hakikaten hocamızın da dediği gibi hiç olmadı yani.
O şeyi de söyleyelim yani, neden mutasyon öyle bir şey yapamaz onu da anlatalım. Şimdi mutasyon DNA'da, DNA işte insanın tüm bilgisinin var olduğu ve her hücrede ayrı ayrı olan bir yapı, nükleotitlerden oluşuyor ve 3.2 milyar civarında da harften oluşuyor. Şimdi evrimciler şunu gördüler, bir türün başka bir türe dönüşmesi için DNA'sında mutlaka değişiklik olması gerekiyor. Şimdi baktılar, DNA'da değişiklik sadece mutasyonla oluyor. Ve bu sefer mutasyonları incelemeye başladılar. Ve birçok canlı üzerinde milyonlarca mutasyon denemesi yaptılar. Fakat vardıkları sonuç şu, bir türü bırakın tek bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Yani tek bir protein dahi oluşmadı diyorlar bizim yaptığımız mutasyonlar sonucu. Ve bunu evrimciler söylüyor. Ama aynı evrimciler kalkıp yani böyle akıl almaz izahlarla mutasyon enzim yapamaz ama bir kertenkeleye bir isabet eder kuş olur diyebilecek kadar tabii böyle canım, ileri gitmeye başladılar. Zaten hayatın kökeninde bitiyor evrim. Yani daha aminoasit seviyesinde evrim çöküyor. Çünkü bir hücrenin oluşması için hücre proteinlerden oluşuyor değil mi? Proteinler aminoasitlerden oluşuyor. Şimdi eğer hücre siz diyorsanız, bir anda oluştu diyorsanız o yaratılmış olması gerekiyor. Bir anda hücre oluşmaz. Siz yavaş gelişmelerle oluştu diyorsanız o zaman o ilk başta aminoasit oluşması lazım. Hı hı. İlk başta aminoasit oluşabiliyor mu? Oluşamıyor. Oluşur. Çünkü siz var olan aminoasiti bile dünyada, dünya ortamına koysanız, doğaya bıraksanız aminoasit zaten oksijen hemen parçalıyor. Eğer yani bazıları kalkıp da işte ilkel dünyada işte o yüzden oksijen yoktu, o yüzden rahatlıkla oluşabildi diyorlar mesela. İlkel dünyada diye bir şey yok zaten de. Sizin o dediğiniz dönemde zaten kayalıklar var. 3,5 milyar yıllık kayalıklar bakıldı. Oksitlenmiş yani. Kayalıklar var. Oksijen net var dünyada o zaman. Öyle bir olay yok. Bir de zaten hadi oksijen olmadığını farz edelim. Zaten ozon tabakası olmuyor o zaman. Güneşten gelen ultraviyole ışınları zaten bu sefer parçalıyor aminoasitleri. Yani iki tarafta açmaz tamamen. Ve evrim aslında daha hiçbir konuya gerek kalmadan, yani biz hani yüzlerce konu anlatıyoruz değil mi evrimle ilgili, böyle artık iyice detaya girmeye başladılar. Yani hocamızın vesilesiyle biz o detayları da anlatıyoruz. Normalde aslında ona hiç gerek yok. Daha ilk başta bu seviyede bitiyor. Bir protein, hani aminoasit oluştu diyelim ve hadi korundu diyelim. Protein oluşabiliyor mu? Protein oluşmuyor, bak sen yapamıyorsun zaten proteini. Evet. Yani bilim adamı oturup protein üretemiyor.
Evet.
Yani laboratuvar ortamında. Bir de yani aminoasit dedik, protein dedik, bir hücreden bahsediliyor. Hücre zaten yani yanına yakına yaklaşılacak bir durumu yok hücrenin. En ufak müdahalede dahi hücreye, şimdi mutasyon diyorlar ya, bilinçsiz böyle yani rastgele değişikliklerle canlılar değişti. Rastgele değişikliği bırak, zaten bilim adamları aklı şuuru olan, sonuçta insan aklı olan bir varlık. Ve hani şu anda geldiğimiz bilim düzeyi de maşallah Allah'ın dilemesiyle çok yüksek. Bu düzeyde dahi hücreye yeni, işte ona faydalı olabilecek DNA'sında bir değişiklik yapamıyorsun zaten. Yani kalkıp da bunun tesadüfen olduğunu iddia etmek akıl dışı bir açıklama.
Bir de can veremiyorsun. Yani öyle hücre, bir de öyle bir şey ki canlı olabilmesi için ona Allah'ın can vermesi lazım. İnşallah. Bütün organellerini topla, yapmaya da gerek yok. Yani var olan hücrenin organellerini zarının içine getir, koy. O canlanmıyor ki. Evet. O öyle kalıyor yani. Onların bir çöplüğü gibi öyle bir şey, yığın. Organizma başka hiçbir şey değil. Onun canlanabilmesi için Allah'ın ona can vermesi gerekiyor. Bir de mesela mutasyon konusuyla ilgili hani teknik bilgisi olmayan izleyenlerimiz olabilir. Yani onu çok şöyle bir basit örnekle düşünmek lazım. Hani oradaki DNA'daki bilgi yazılı bir satır gibi, bir paragraf gibi düşünürsek, mutasyon denilen şey oradaki bir kelimenin yok olması veya iki kelimenin yer değiştirmesi. Bunun gibi şeyler, harflerin yer değiştirmesi. Ne olur bunda? Yani oradaki cümlenin anlamı bozulur. Öyle değil mi? Yani düzgün bir cümlenin siz iki kelimesinin yerini değiştirirseniz en iyi olabilecek şey hiçbir etkisi olmamasıdır. Mutasyonda da böyle yani. Çok önemli olmayan iki kelime yer değiştirirse cümle yine aşağı yukarı anlaşılır halde olabilir. Ama o iki kelimenin yeri değişti diye cümle bambaşka bir anlam kazanıp yani bir öncekinden tamamıyla bir önce hava durumunu anlatıyorken bir sonra işte arabanın nasıl yapıldığını anlatabilir mi? Veya orada arabanın nasıl yapıldığına ait bir bilgi varsa, siz oradaki iki paragrafın yerini değiştirdiğiniz zaman uçağın nasıl yapıldığına ait bir bilgi haline gelebilir mi? Evrimcilerin iddia ettiği şey bu. Çünkü sürüngenin DNA'sında olan bilgi o canlıya ait. Onun pullarının bilgisi var, ayaklarının, işte yerde nasıl süründüğünün, onun kan dolaşımının, onun sinir sisteminin. E şimdi öbür tarafta kuş dediğimiz şey ondan tamamıyla farklı bir canlı ve onun DNA'sında da o farklı canlının bilgileri var. Kanadındaki tüylerin, o tüylerin işte birbiriyle olan simetrik yapısının, onun uçmasını sağlayan o tüycüklerin hepsinin en detaylı şekilde bilgisi var. Solunum sistemi tamamıyla farklı, onun bilgisi var. E siz bilinçsiz bir müdahaleyle o bilgiyi bu bilgi haline getireceksiniz. Yani hocamın dediği gibi hiç zaten onu şuurlu insanlar şu anda zaten böyle bir şey yapmaktan aciz. Ki yani günün birinde diyelim ki böyle değişiklikler yapabilsek bile bu zaten Allah'ın insana verdiği aklı vesile ederek yine Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey. Ortada bir akıl var, şuur var o şekilde de. Evet. E şimdi bunu şuursuz tesadüflerin yapacağını iddia etmek yani o derece komik ki yani hani işte rüzgar esti, o klasik örnektir, metal parçaları birleşti, konkord oldu demek gibi bir şey. Ki bu örneği veren de bir evrimci bilim adamı.
Evet. Şimdi tabii şöyle dediğiniz gibi, hocamızın da belirttiği gibi, bu evrim teorisi o kadar saçma ki, yani sadece ortalıkta, yani zaten amniyotelerin üretilmesi için, kendi iddialarına göre üretilmesi, saçma sapan atmosfer şartları oluşturuyorlar. Onunla bin bir böyle maharetli, tuzaklı böyle yöntemlerle onları ayıklıyorlar. Çünkü o şartlar aynı şekilde bozuyor yönelik. Hani bunların hiçbiri olmasın. Bütün dünya amnestilerle dolsun. Neticede bozucu şartlar bunlara zarar veriyor. Sırf oksijen de değil. Başka bir sürü böyle aktif madde var. Bunlar da önemli. Önemli olan hücrenin içinde de böyle bir sistem olması lazım. Yani hücrenin içinde amnest üreten bir sistemin varlığı şart. Biz görüyoruz ya yani bizde bile yani 20 amnest türünün onu bizim hücrelerimize üretilir. Evrimcilerin ilkel diye ileri sürdükleri bakterilerin çoğu hepsini üretir. Bir defa hücrenin içinde bir amnestten öte amnest üreten bir sistemin varlığı şart. Öyle veya böyle. Ve bunun da olabilmesi için onun öncesinde enerji üretim sisteminin olması şart. Çünkü enerji üretim sisteminin ara basamaklarından üretiliyor amnestlerin çoğu. Orada Krebs çemberi diye bir çember var. O çember içindeki çeşitli ara basamaklar vardır. O ara basamaklardan yine çeşitli enzimlerce amnestler üretiliyor. Veya başka basamaklardan sıfırdan enzimlerce üretiliyor. Yani amnestlerin üretimi için enzimlerin varlığı şart. Ama enzimler de protein yapısında ve onlar da amnestlerden oluşuyor. Yani imkanı yok, kurtulamazlar bu iç içe geçmişlikten. Yani amnestin üretilebilmesi için yeniden çok sayıda amnestin varlığı şart. Aynı zamanda dışarıdan alınacaksa da kapıların varlığı şart. Bu kapılar da proteinlerce yapılıyor. O kapıların yerleşebileceği bir zar yapısı şart. O zarlar da yağlardan üretiliyor. Yağların üretiminde de enzimler şart. Taşınmasında da şart. Yerleştirilmesinde de aminoasitlerin varlığı, proteinin varlığı şart. Dolayısıyla içinden çıkamayacakları bir bütünlük var. Kademe kademe gelişim diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. İşte ufak ufak kazanımlar diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. O bütün yapının önceden varlığı şart. Çünkü eksikliğinde zaten kusurlar oluyor. Bazen öyle bir şey yapıyorlar ki tek bir aminoasit elde edemeyecek şekilde ortam oluşturuyorlar bilimsel deneylerde. O hücreler ölüyorlar. Yani değil kademe kademe sıfırdan aminoasitlerin üretilmesi. Yani bunların her birinin en baştan varlığı şart. Dolayısıyla hem kapıların varlığı, hem enerji üretimi, hem proteinlerin üretimi, bunların taşınması, zara yerleştirilmesi, bütün yapı bütünüyle beraber olması gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Ben bir ayet okuyayım inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Dönüşlü olan göğe and olsun buyuruyor Allah. Tarık suresi 11. ayette. Burada İnşallah. Dönüşlü diye geçen kelime geri çeviren, geri döndüren manasına geliyor. Daha detaylı anlamında. Şimdi bilim adamları gökyüzünü inceliyorlar. İşte gökyüzünün 7 katmanı olduğu da yine zaten başka bir ayette geçiyor. Bu katmanların hepsinin böyle bir geri döndüren özelliği var. Mesela ionosfer tabakası işte radyo dalgalarını mesela yeryüzünden yollandığı zaman onları geri yolluyor. Hı hı. Uzaya gitmesini engelliyor. Mesela ozonosfer tabakası var. Uzaydan gelen ultraviyole ışınlarını uzaya tekrar geri gönderiyor. Yine geri döndürme özelliği var. Troposfer var mesela okyanuslardan işte buharlaşan suyun tekrar yeryüzüne geri döndürüyor.
İnşallah.
Yani göğün geri döndürme özelliği var. Allah da ayette geri döndüren göğe and olsun buyuruyor.
İnşallah.
Yani 1400 sene önce Allah bu bilgiyi veriyor. Yani bilim adamları bulmadan seneler önce. Yine başka bir ayette Allah, şeytan Allah'a sınırım. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti buyuruyor Allah. Fusilet suresi 11 ve 12. ayette. Yani Allah göğü 7 gök olarak düzenliyor ve her bir göğe de emrini vahyediyor. Yani hepsinin bir görevi
var. Başka bir görevi var.
Allah bildiriyor. Gerçekten de bakıyoruz biz göğün katmanlarına. Troposfer, stratosfer, ozonosfer, mezosfer, termosfer, ionosfer ve egzosfer. Bunların hepsinin insan yaşamını korumada ve lüksüne yönelik, yani sadece yaşamsalla değil, lüksüne yönelik de çok fazla görevi var. Ve Allah'ın izniyle hani normalde tozlar bir araya gelip veyahut da başka yapılar, işte atomlar bir araya gelip de biz dünyanın içinde böyle canlılar var. Bak ileride radyoyu keşfedecekler, uydu yayınına geçecekler. Biz şimdiden bu atomlar olarak bir araya gelelim. Şöyle bir katma
şey oluşturalım.
Sonra alttaki atomlar diyor ki tamam siz oluşturuyoruz ama biz üstte işte onlara ultraviyole ışını zarar gelmesin diye biz de sizin üstünüzde bir katman oluşturacağız. Ondan sonra işte su buradan buharlaşıyor ama onun uzaya gitmemesi lazım. Giderse o insanlar yaşayamaz. Yani bunu atomlar böyle şeyler söyleyip ondan sonra kendi aralarında da hiçbir itiraz olmadan birbirlerinin sözünü dinleyerek işte dünyanın etrafında böyle bir şey oluşturması gerekiyor ateist mantığa göre. Yani şunu normal insanın inanması yani, mümkün değil. Yani bizim burada Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Evet, burada 7 katman inşallah. Yaratmış Allah.
İnanmıyor.
Hepsini de bizim emrimize vermiş. Hepsini bizim lüksümüz için vermiş. Hani bunu sadece bir örnek Allah'ın nimetine saymakla bitiremezsiniz buyuruyor
i̇nşallah.
Allah. Bir genelleme dahi yaparak bitiremezsiniz
i̇nşallah.
Diyor inşallah.
Hayır, bir de bu böyle hani İşte bilimle din birbirine zıttır gibi saçma sapan bir iddiayı ortaya atanların ne kadar yanıldığının da bir göstergesi. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'in her yerinde bize zaten aklımızı kullanmayı, düşünmemizi, Allah'ın yarattıklarını incelememizi, tefekkür etmemizi, derin derin düşünmemizi emrediyor. Ve zaten bunlar hani burada bu var olan bilimsel deliller hani bu Kur'an'da bir bilim kitabı gibi bize teknik bilgi vermek için değil, hem Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu, 1400 sene önce hiç kimsenin bilemeyeceği bu gerçekleri ancak Allah'ın vahyiyle oraya Peygamber Efendimiz'in koyabileceğini görüp Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna dair kalbimizin tatmin bulması için, hem de işte bu gerçekleri, Allah'ın yarattığı bu mucizeleri biz üzerinde düşünelim, araştıralım derinlemesine ve bunlar hakkındaki bilgilere ulaşıp insanlara hani daha kolay, daha güzel, bol nimet içinde yaşayacak bir hayat sağlayalım. Yani bilimle uğraşalım diye bunlar var olan ayetler. Şimdi onların söylediğinin tam tersi bir durum söz konusu. Bir insan ne kadar dindarsa bir toplum ne kadar Kur'an'a bağlı yaşıyorsa, bilim adamları ne kadar Kur'an'a göre hareket edip Kur'an'ı inceliyorlarsa o kadar bilimde hızlı ilerlerler. Ki bu zaten tarihte de yaşanmış. Dünya üzerindeki en büyük bilim adamlarının birçoğu çok samimi Müslüman, dindar insanlar. Yani biz bugün de dört elle Kur'an'a sarılırsak zaten şu anda belki halen keşfedilmemiş olan birçok bilimsel gerçeğe işaretler bulup onların üzerine gidip detaylı düşünüp çalıştığımızda yepyeni şeyler bulacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah.
Kur'an her ayetin Allah'ın kelamı olduğu çok açık.
İnşallah. Yani
onu mükemmel ifade ifadesinden burada belirttiğiniz gibi bilimsel mucizelerden bu çok açık.
İnşallah.
Gökyüzünün korunmuş tavan olmasının bundan 1400 yıl önce söylenmesi çok büyük bir mucize.
Tabii
yani,
ki.
Mesela hem meteorlara karşı bir sürtünme yoluyla bir koruma var. Hem de bu dünyanın merkezindeki bir tür elektromanyetik motor yoluyla oluşturulan bir koruma kalkanı var ki bütün yıldızlardan gelen kozmik ışınmalara karşı bizi koruyor. Çok güzel bir ortamda yaşıyoruz. Allah çok sanatlı yaratmış hakikaten.
İnşallah.
Allah ayette şeytan anlatsın. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar buyuruyor.
Evet,
yani biz bunun niye bir insan yüz çevirsin ki ayetlerden? Yani vicdansız olması lazım.
Evet.
Çünkü Allah ayette gökyüzünü korumuş tavan kıldık diyor. Buyuruyor inşallah. Ben yani adam yanaşmıyor tabii, yani tabii, bunu kabul etmeye, tabii. Şükrünü etmeye yanaşmıyor.
Evet, inşallah.
Biraz önce söyledin hocam bilim adamlarından. Mesela işte bize materyalist kafayı dikte etmeye çalışan kişiler yani bundan 150 sene önceki bilim adamları tamam iman ediyordu zaten. Yani evet, öyle ateist bir yapılanma yoktu. Bilim adamları zaten bilimi Allah'ın varlığını görmek ve anlatmak için yapıyorlardı. Bilimin başka bir amacı yoktu. Şu anki gibi yani binlerce sene öncesine dayanan bir pagan dinini ispatlamaya çalışmıyordu bilim.
Evet. Yani şu anda da yani gerçi öyle şeyde değiller. Yani böyle bir kimi
tabii hepsi değil tabii ki. Tabii tabii.
Çok sayıda şuurlu
tabii canım,
evet, inşallah. Tabii. Hocamızın vesilesiyle
inşallah.
Mesela Kepler şöyle diyor, bizim Allah'ımızdır ve o en büyüktür. Ve onun üstünlüğü en büyüktür ve onun aklı sonsuzdur. Onun sonu yoktur diyor mesela Kepler, çok bilinen bir bilim adamı. Mesela İngiliz botanikçi John Ray, başka bütün işleri Allah yarattı, sonra bugüne kadar onun tarafından muhafaza edildi ve hala ilk yaratıldıkları gibiler diyor mesela. Ondan sonra... Mesela Robert Boyle isimli bir bilim adamı, şanı tabiatı yaratana verin, İnsanlığa iyilik getirmek için bilgiyi kullanın demiş. Mesela övgü Allah'adır demiş.
Evet, inşallah.
Yani ayette de inşallah o şekilde. Yani bunun gibi evet. Mesela Newton.
Newton çok net şeyi var.
Net bir şekilde ne demiş? Allah sonsuz ve mutlaktır, gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır, her şeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir, her yerde mevcuttur, her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır.
Süper
diye
Allah.
Devam ediyor. Yani,
çok ne kadar Kur'ani bir ifade yani,
evet.
Kur'an'la direkt mutabık söyledikleri.
Ya bunun haricinde yüzlerce bilim adamı
tabii,
var tabii.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi bir örnek göstermek istiyorum. Demiştik ki hani sadece hani evrimciler o kadar cahil bakıyorlar ki işte bir kademe kademe bir işte organ oldu diyorlar mesela. Organın bir parçası oldu diyorlar. Tek tek bir organın parçasının bir anlamı olmayacağı açık. Bütün haliyle olması lazım. Artı diğer organlarla ve vücudun diğer bütün işleyişleriyle uyum halinde olması lazım. Bunların olmadığı bir organın ufacık bir parçası dahi yaşanmaz. Şimdi başka bir açıdan bakalım. Bütün bilgiler olsun yani organa dair bütün bilgilerin mükemmel bir şekilde DNA'da kodlu olduğunu düşünelim. Ama bu yeterli değil. Yani tek bir hücreden biz çoğalırken Allah'ın o sanat eseri bütün hücrelerde aynı bilgi var. Doğru zamanda hücrelerin doğru şekilde değişmesi lazım. Yani mesela gözümüzün önündeki şeffaf hücrelerle kemik hücreleri bambaşka karakterde. İşte kulağımızın içinde kristalimsi yapı olan hücrelerle taşıyan hücrelerle işte ne bileyim sinir hücrelerimiz bambaşka. Bütün bu farklılıkların doğru şekilde olması lazım. Orada Allah'ın çok büyük mucizeleri var. Bunlardan bir kısmı da Bununla alakalı, sırf bu düzenlemeyle alakalı genler bulundu. Yani daha çok küçük bu keşfedilen kısımlar, ama bunlar da çok büyük mucize. Bunlar mesela insanlarda Hox genleri olarak ifade ediliyor. Hox genleri vücudun farklı bölgelerinde farklı farklı genler sorumlu. Bunların üretimiyle o bölgedeki farklılaşmalar test ediliyor. Şimdi yani sadece o oradaki mesela omurgamızın ortasındaki bir kemiğin bilgisinin varlığı yeterli değil. Onu harekete geçirecek, doğru zamanda bile çalışacak, üretimi sağlayacak bir sistem de gerekli. Bunlar olmadan hiçbir anlamı yok. Yani kontrol sistemi olmadan hiçbir anlamı yok. Kontrol sistemi de tesadüfen olmayacağına göre, hangi kontrol sistemi dünyada tesadüfen olmuş? Ve bundaki ufak kusurlarda, hatalara ve kusurlara sebep olduğuna göre çok sayıda mutasyonlar var böyle. Mesela sineğin kanı, sineğin o bu vücudun şekil almasıyla ilgili genlerinde ufak hatalara sebep hatalar yapıyorlar. Bunun neticesinde oluşan sinekler sakat sinekler oluyor. Gelişmiş bir sinek olmuyor. Denge sistemini kaybediyor. Kanat yapısı bozuluyor. Önceden uçabilirken uçamaz hale geliyor. Böyle mutasyonla gelişen bir herhangi bir örnek yok. Olması da mümkün değil zaten. Allah her şeyi mükemmel zaten yaratmış.
İnşallah. İnşallah.
O zaman bir ayetle bitirelim inşallah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. Nem suresi 60. ayet. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla, o suyla gönül alıcı bahçeler bitirdik. Sizin içinse bir ağacını bitirmek bile mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onlar sapıklıkta devam eden bir kavimdir. Buyuruyor Allah ayette inşallah.
İnşallah.
Biz yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal Avrupa ve Çay TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.